Çeşmi Cihan.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemiz ile sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşmi Cihan programı ile birlikte yine sizlerleyiz. Bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı değerlendireceğiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Murat Baran, Arzu Yaman ve ana kumanda masasında Nuri Göktaş'la birlikte bu programı sizlere sunuyoruz. Tutarken iletişim adreslerimizi de verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşmicihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Mısır'ı konuşacağız. Mısır'ın son seçimlerini, içine girdiği süreci ve geleceğini değerlendireceğiz. İki konuğumuz var. Stüdyomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Ve telefonla Siirt Milletvekili Profesör Doktor Yasin Aktay hocamız konuğumuz olacak. Önce Hüseyin Mercan hocamızla birlikte başlayalım. Biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki hocam. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Muhammed Hüseyin Mercan. 2003 Marmara Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. 2017 itibariyle İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler bölümünde İslami Hareketin Siyasal Kurumsallaşma Problemi ışığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı başlıklı tezimi tamamladım. Genel hatlarıyla Suriye ve Mısır siyasal sistemi ve dış politikası olmak üzere Orta Doğu siyaseti ve İslami hareketleri üzerine çalışmaktayım. Az önce ifade ettiğiniz gibi halihazırda da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.
Evet, doktoranızı Müslüman Kardeşler üzerine yaptığınıza göre bölgeye, Mısır'a ve özellikle Mısır'a, Mısır'daki gelişmelere büyük ölçüde hakimsiniz demektir. Şöyle başlayalım mı? Tabii hiçbir şey birden başlamıyor. Elbette Mısır seçimlerini konuşacağız ama Mısır'ın içerisine girdiği bir girdap var. Doğrusu bir çıkışta çok görünmüyor. Mısır bugünlere nasıl geldi? Biraz özetler misiniz? Mursi, Batı'nın etkisi, Körfez etkisi, Müslüman Kardeşler?
Malum olduğu üzere Muhammed Bouazizi isimli Tunuslu bir gencin kendisini 2010 yılının son günlerinde tepkisel gerekçelerden ötürü ateşe vermesi, aynı zamanda uzun yıllar boyunca ve soğuk savaş konsepti çerçevesinde inşa edilmiş olan otoriter rejimlere karşı halkın direniş, halkın başkaldırı fitilini de ateşlemişti. Ve bu çerçevede önce Tunus, sonrasında Mısır ve devam eden süreçte de Libya, Yemen ve Suriye'de de yıllar yılı devam eden otoriter rejimlere karşı halkın bütün farklılıkları bir kenara bırakarak, ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak o meşhur sözle "Eşşab yurid iskatun nizam" sözünde bütünleşen halk artık mevcut rejimin, mevcut sistemin yıkılmasını istiyor mottosuyla birlikte özetlediğimiz sürecin kapısını aralamıştı.
Bu bize şeyi hatırlattı, bizdeki rahmetli Menderes dönemindeki "yeter söz milletin".
Tam olarak aslında evet hocam, oraya tekabül eden bir şeydi çünkü... Hakikaten uzun yıllar boyunca Arap toplumları yorulmuşlardı. Baktığımız zaman artık nesiller değişiyordu ama nesiller değişmekle beraber hala o nesiller aynı isimleri başkanlık koltuğunda ve o başkanların da otoriter uygulamalarını görmeye devam ediyorlardı. 2000'li yılların ortalarında Müslüman Kardeşlerin ve liberallerin başını çekmiş olduğu Mısır'ın farklı gruplarının bir araya gelerek mübareğe karşı oluşturduğu kifaye, yani yeter oluşumu aslında tam da bu noktada sizin az önceki vermiş olduğunuz örneğe tekabül etmektedir. Ocak ayı başında Mısır'da gösteriler başladığında aslında herkes büyük bir tedirginlikle ve sükunetle de olayları takip etmekteydi. Bütün dünyada da benzer bir şekilde bir izleme, şaşkınlık durumu söz konusuydu. Çünkü Tunus daha görece küçük bir ülkeydi ve etkinliği çok azdı ama Mısır Orta Doğu'nun çok önemli bir ülkesi ve aynı zamanda küresel siyasette Araplar adına çok önemli bir konuma sahip ülke. Bu bakımda Mısır'daki bir değişim Orta Doğu'da köklü değişimlerin de kapısını aralayacak bir potansiyele sahipti. Nitekim 25 Ocak 2011 tarihinde Mısırların devrim olarak nitelendirdiği bu onur devrimi, Sevra Kerame olarak nitelendirdikleri bu devrimle birlikte mübarek koltuğunu terk etti ve böylece Mısır halkı uzun yıllar sonra, hatta bir bakıma 1954'ten itibaren inşa edilmeye başlayan, her ne kadar Hür Subaylar Darbesi 52'de gerçekleşmiş olsa da 52-54 arasında görece topluma açık bir sistemin olduğunu görüyoruz. Ama 1954 başından itibaren Cemal Abdülnasır eliyle daha katı inşa edilen katı sistemin 25 Ocak 2011 itibariyle de sona erdiğini gördük. Ve böylece toplumun birçok kesimi belki de başarılamaz denilen, yapılamaz denilen şeyi gerçekleştirmiş oldu. Nitekim bu süre zarfında sahaya baktığımızda hakikaten toplumun çok farklı kesimlerinin rejime karşı bir arada yer aldığını ve gayet iyi bir konsensüs, iyi bir uzlaşı örnekliğini sergilediğini görüyoruz. Ve bundan sonra süreç demokratikleşme yoluna girmekle beraber Mısır'ın gerek Arap dünyasındaki konumu, gerekse küresel siyasetin 100 yıllık bir Orta Doğu statükosunun değişmesine çok da fazla müsaade etmemesinden ötürü bir bakıma sürecin baltalanmaya çalışıldığını, sürecin sürekli olarak manipüle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve burada aslında iki tane de temel damar karşımıza çıkmakta. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'daki birçok ülkede karşılaşmış olduğumuz muhalif hareketlerin iktidar tecrübesine sahip olmamasından ötürü iktidar sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirememesi. Çünkü bu da malum olduğu üzere hocam, sizin de özellikle çalışmış olduğunuz alanların başında gelmekte bürokrasi. Ve bu bakımdan bürokrasi tecrübesinin olmayışı, devlet yönetimi tecrübesinin olmayışı devrim sonrası süreçte bütün Arap coğrafyasını veya Arap yönetimlerinin karşılaştığı en büyük kriz oldu. İkincisi ise küresel siyasetin mevcut statükonun değişmesine müsaade etmeyişi, doğal olarak oradaki rejimin eski unsurlarının da desteklenerek bu sürecin, demokratikleşme sürecinin tersine çevrilmesi ve kötüye doğru gitmesiyle sonuçlandı. Mısır'daki
İsterseniz hocam biraz daha yakınlara gelelim, çünkü gerçekten detaylı bir anlatımda bulunuyorsunuz, değerli bir anlatım, ama biraz seçim sürecine odaklanalım.
Tabii ki hocam.
Yine sözlerinizi bağlayarak seçim sürecine tabii gelebilirsiniz. Ki. Seçim sürecinde yaşananlar, demokratik bir seçim miydi? Ne tür sıkıntılar yaşandı? Buna seçim diyebilir miyiz esasen? Buraya doğru gelebiliriz.
Aslında şey var, devrimden sonraki süreç, yani gerek devrimden sonraki ilk meclis seçimleri ve sonrasındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri, yani Muhammed Mursi'nin tek sivil, ilk sivil lider olarak seçilmiş olduğu seçimleri hesaba kattığımızda, bunun dışındaki bütün seçimler ya da referandumların demokratik olduğu iddiasında olduğunu söylemek veya bu iddiada bulunmak gerçekten çok zor. Ki bugün geldiğimiz noktada seçimlerin katılım oranının düşüklüğü, aynı zamanda seçimlere giden süreç noktasında alternatif bilgi kaynaklarının engellenmesi, adaylıkların ciddi manada kısıtlanması, bu seçim öncesinin de zaten demokrasinin gerekli şartlarının veya asgari şartlarının yerine getirilmesinin de engellenmesi sonucunu doğurdu. Bu bakımdan aslında demokrasiyle alakalı temel yaklaşımlara baktığımızda hem Schumpeter'ın asgari demokrasi şartları hem de Robert Dahl'ın daha çok boyutlu demokrasi anlayışına baktığımızda, her şeyden önce seçimlerin şeffaf ve net bir şekilde yapılması, adaylıkların önünde aday olma ve seçme seçilme hakkının önünde bir engelin bulunmaması gerektiği gibi, aynı zamanda en önemli husus olarak alternatif bilgi kaynaklarının ve toplumun farklı kesimlerinin farklı yollara yönelebilmesinin de önünün açılması gerekiyor. Bu çerçevede Sisi'nin seçimlere giden süreçte adaylığını açıklayan ya da aday olma potansiyeline sahip önemli 5 tane ismi ya derdest etmesi ya tutuklaması.
Kimdi onlar?
Ki bunların başında en önemli isim şüphesiz Hüsnü Mübarek'in başbakanlığını yapan, rejiminin en önemli isimlerinden olan Ahmet Şefik. Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet etmekteydi ve adaylığını açıkladığı andan itibaren bir anda sesi kesiliverdi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında Sisi'nin statükosunun değişmesini istemediğinin en önemli adımı, en önemli göstergesi de orada atılmış oldu. Yine buradaki en önemli isimlerden bir tanesi ordunun içinden gelmesi hasebiyle toplumda da ciddi manada bir etki uyandırabilecek General Sami Anan'dı. Sami Anani bu çerçevede önemli bir isim olarak ve Sisi'nin en büyük rakibi olarak nitelendiriliyordu.
Genelkurmay Başkanı.
Evet, Genelkurmay Başkanı. Aynı zamanda bu kişi de yine tarafından Sisi tarafından gözaltına alınarak adaylığına izin verilmedi.
Gözaltına aldı, tutuklandı. Hocam devam edelim.
Tabii ki.
İsimleri unutmayın. Lütfen. Herhalde konuğumuz da hatta. Yasin Hocam duyuyor mu acaba beni?
Duyuyorum.
Sayın Vekilim, değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Seçimleri değerlendiriyoruz, daha doğrusu Mısır seçimlerini değerlendiriyoruz. Öncelikle şöyle başlasam, buna gerçekten bir seçim diyebilir miyiz?
Valla öyle bir seçim dünyada herhalde görülmüş değil. Yani seçime giderken bütün adayların tutuklandığı, aday olma ihtimali olanların, aday olma ihtimalini aklının ucundan geçirenlerin, ondan sonra herhangi bir yerde ismi, adaylık ismi muhtemel olarak geçen herkesin hemen tutuklandığı ve seçime tek adayla girildiği bir ortamda, işte son 5 dakika kala bizzat Sisi tarafından atanan 5 dakika kala müracaatı apar topar yaptırılıp seçime sokulan Mahmut Musa ismini bile insan herhalde Mahmut zannediyorum. Böyle bir isim. Seçim sürecinde yaptığı bütün kampanyalarda kendine oy toplamak yerinde rakibine oy toplamaya çalışan, rakibine olan bağlılığını her fırsatta ifade ederek Allah bize Sisi gibi bir bir lider vermiş, bize düşen ona itaat etmekten başka bir şey değil. Eğer harfel kader kazara ben seçimi kazanırsam ona görevimi devretmekten büyük bir mutluluk duyacağım diyerek kampanya yürüten bir adam. Yani komedi, parodi gibi bir şeydi yani bir tarafıyla. Yani bir tarafıyla dünyanın aklıyla, insanların aklıyla dalga geçen, yani madem siz istediğiniz demokrasi mi, alın size demokrasi, alın size seçim, alın size sandık. İşte sandığı biz de böyle de kurarız. Sizin demokrasinizle de, seçimlerinizle de, her şeyinizle de böyle dalgamızı geçeriz diyen bir yaklaşıyor. Tabii bunu kime söyledi? Siz şahsen üstümüze almak zorunda değil. Demokrasi oyununu ciddiye alan, yani bizim ülkelerimizde İslam dünyasında demokrasi neden gelişiyor, neden gelişemiyor diye bu sürekli sempozyumlar, araştırmalar, kitaplar, tezler hazırlatan Batı kamuoyu, Batı medyası böyle destekledikleri netice itibariyle bu komedisine, bu parodisine hiçbir itirazda bulunmadıkları bir adamın bu müsameresine, bu seçim müsameresine hayır demiş oldu, yani onay vermiş oldular. Aslında bu anlamda rica etsem ses benim kulağıma geliyor ama bu enlemenin bir yolu yok herhalde, değil mi?
Herhalde teknik masada duydular sizi hocam. Ben de bu arada sözü bana vermişken ya da ben öyle alayım. Yani siz de ifade ettiniz, Hüseyin hocam da ifade etti. Neredeyse sıfır muhalefet gibi bir durum ama sıfır erişim.
Buna rağmen bakın, dün birisi benim yazdığım bir yazıyı diline dolayarak Mısır medyasında televizyonda konuşmuş. İşte yok işte Türkiye'nin bütün engelleme çabalarına rağmen, bütün karşı propagandasına rağmen, ki Türkiye'de ben herhangi bir insanın, herhangi bir kimsenin Sisi aleyhine bir propaganda yaptığını, bu seçim dolayısıyla bir kampanya veya da bir mevzu edindiğini bile duymadım. Neredeyse hiçbir ülkenin gündeminde yoktu bu seçimler. Çünkü bir seçim olmayacağını herkes bildiği için, netice nasıl olsa belli olacağı için, orada seçim meçim olmayacak. Netice itibariyle seçimde kazara oy çıksa bile, yani farklı bir oy çıksa bile, o bir şekilde düzeltilecekti. Yani sandığın hemen yanı başında kurulan diğer sandıkta, diğer şeyde o düzeltilecekti. Yani açık oy gizli tasnif hikayesi bizim 46 seçiminde olan şeyin çok çok daha komiği, çok çok daha berbatı orada vardı.
Hocam uluslararası toplumun...
Buna rağmen bana birisi diyor ki, o Elahram gazetesinden birisi, işte Türkiye'ye rağmen oldu bu. Ne oldu? %41 katılım olmuş. İşte Sisi'de seçilmiş. Ya %41 katılım onca şeye rağmen, ki o %41 katılım ben size rahatlıkla temin edebilirim ki %70-80'i tamamen basılmış oylar onlar hepsi. Hiçbir şekilde seçim meçim olmadı. Orada hatta rivayetlere göre bir tane Mısırlı bir oyuncu var. Muhammed Salah diye Liverpool'da oynayan
1 milyon oy çıktı
bile söyleniyor.
Evet.
Bu tabii dilden dile, Mısır halkının dilinde dolaşan bir ifade bu.
Hocam, uluslararası toplum gerçekten inanılmaz bir şekilde sessiz, görmemesinden geliyor adeta. Türkiye'de ya da başka ülkelerde bunun çok daha az olmuş olsa çok daha güçlü ses çıkaranlar sıfır muhalefetle girilen bir seçim konusunda hiçbir eleştiri dile getirmiyorlar. Tuhaf bir durum. Acaba siz tabii gerek insan hakları gerekse uluslararası ilişkiler bağlamında değişik pozisyonlarda da bulundunuz daha önce. Uluslararası toplum bu seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? Tamam, insan hakları açısından bir eleştiri yapmadılar ama Türkiye'de hiçbir şekilde gündem oluşturmadı ifade ettiğiniz gibi. Adeta yokmuş gibi davranıldı belki iç gündem nedeniyle. Peki uluslararası gündemde ne kadar yer teşkil etti? Avrupa Birliği, Amerika, İsrail, Arap ülkeleri, Körfez monarşileri seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi?
Olası açıkçası söylemek gerekirse ben uluslararası kamuoyunu çok takip etmeye çalıştım. Bizdeki sessizliğin belki de daha fazlası orada da var. Yani zannediyorum herkes için malum bir durum. Çok da kimsenin bir beklentisi yoktu. Orada bir seçim olmasını kimse beklemiyordu. Kimse istemiyordu zaten. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri ben Mısır'da hakiki bir seçimin olmasını istediğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum değil, istemediğini çok çok net biliyorum. Körfez ülkeleri zaten orada bir seçimin olmasını asla istemiyor. Seçimsiz orada bir şekilde hani seçim olacaksa bile böyle olsun. Neticesi zaten belli. Bir sürpriz yok ortada yani. Onları şaşırtacak, heyecanlandıracak. Aman işte kaç katılım ne kadar olmuş, işte kime ne kadar oy çıkmış. Hani heyecan yaratacak, gerilim yaratacak, gündem oluşturacak konular bu tür konulardır. Yani hiç kimsenin böyle bir beklentisi olmadığı için orada kendi kendine oynayan, kendi kendine gelin gibi olan ve tabii gelin gibi olması da maalesef uluslararası toplum tarafından da kabul gören, onay gören bir durum söz konusu. Bir heyecanlandı, bir tür biz beklemiyordu kimse. Gerçek bir seçim olsa %100 size temin edebilirim. Sisi asla seçilmez. Sisi'ye muhalefet şu anda %90'lar seviyesinde. Sisi'yi destekleyen, o da Sisi'nin maaşa bağlamış olduğu sarayla doğrudan istiyorlar. %10 kesim yok saymayabiliriz. Ama onun dışında %10 beraber dolaşmış oldu. Darbeyi beraber yapmış oldukları insanlar bile şu anda Sisi'ye karşılar. Dolayısıyla orada böyle bir bu kadar çok muhalefet var olduğu durumda gerçek bir seçim olsa kesinlikle %100 seçimi kazanmaz. Yani Sisi seçimi kazanamaz ama
hocam,
%92 bir çoğunlukla almış oluyor.
Küresel aktörlerin ya da bazı körfez monarşilerinin bu tutumu acaba şununla açıklanabilir mi? Sanki Orta Doğu'da yeni bir eksen oluşturuluyor. Suud, Mısır, İsrail ve ABD ekseni gibi. Dolayısıyla bu eksen içerisinde kalmak kaydıyla Mısır'ın bütün yaptıkları tolere edilebilir ya da bu eksen içerisinde kalsın diye bütün bu yapılanlar açıklanıyorsa bu eksen ya da bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir eksen mi oluşuyor?
Öyle bir eksen var zaten. Öyle bir işgal ekseni diyorum ben buna aslında. Yani işgal ve darbe iç içe şeyler. Yarınki yazımda da böyle bir başlık attım aslında. İşgalcilerle darbeciler birbirleriyle iyi anlaşır. Bu tamahkarlarla sahtekarların birbirleriyle anlaştıkları gibi. Mıknatıs gibi çekerler birbirlerini. Bir ülkenin darbecileri, özellikle İslam ülkelerinin darbecilerinin ilk güç ve meşruiyet aradıkları kesim işgalcilerdir. Yani emperyalistlerdir. Aslında darbeler emperyalistler adına kotarılan hamlelerdir ve onlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilen şeylerdir ve halklarına karşıdırlar, halklarının düşmanıdırlar. Hiçbir darbe, halkının dostu bir darbe yoktur. Hiçbir ülkede darbeyle iş başına gelirse halkla uyum içerisinde yaşamış çok çok nadir örnekler vardır. Onlar belki şeye karşı eğer kotarılmış emperyalistlere karşı emperyalistlerin kurdukları orduların içerisinde milli bir takım şeyler olmuşsa olabilir. Sırtlarını o zaman halka, zaten halk onları çok hoş karşılar. Ama öyle durumlar da çok çok nadirdir. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz darbeler geçmişte olduğu zaman darbeler Türklerini yine uluslararası topluma dayandılar ve ilk geldikleri mesajlar NATO'yu tanıyoruz, SENTO'yu tanıyoruz, bilmem uluslararası topluma karşı şey, yurtta sulh, cihanda sulh, en son 15 Temmuz darbesinin ilk şeyi neydi? Yani işte bizim Türkiye, uluslararası toplumda Türkiye'nin itibarını düşürdü AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden biz o Türkiye'nin yerlerde sürünen itibarını tekrar ayağa saldırmak, tekrar güçlendirmek için uluslararası toplumla iyi geçineceğiz. Kimdir? Uluslararası toplum dediği aslında Amerika'dır, İsrail'dir. Başka bir Avrupa Birliği'nin Türkiye içerisinde demokrasi çok da umursamayan kesimleridir. Demokrasi çok fazla umursadıkları yok. İnsan haklarını çok hiç umursadıkları yok. İnsan, onlar için insan kendi insanlarıdır. Bize insanımız onlar için insan değil. Dolayısıyla onun hakkının çiğnenmiş olması, öldürülmüş olması çok da umurunda değil. Türkiye'de insan haklarını önemsediklerini de zannediyoruz ki insan haklarını önemsiyorlar. Hayır, önemsedikleri insan hakları değil. Onların önemsedikleri insanlar, haklarını önemsedikleri insanlar kendi işbirlikçileri olan insanlardır. Kendileriyle işbirliği yapmayan hiç kimsenin insan hakkını önemsedikleri yok. Orada Suriye'de milyonlarca insan, yüz binlerce insan ölüyor. Onların haklarını, hukukunu hiçbir şekilde önemsedikleri yok. Türkiye'de 250 insan darbe neticesinde hayatını kaybetti. Darbe Türkiye'nin bütün insanların haklarını çiğnemek üzere, onları darbe vurmak üzere yola çıkmış bir eylemdi. Dolayısıyla en büyük insan hakkı ihlaliydi. Baktık Avrupa Birliği'nin insan hakları örgütleri bile o darbeyle bir dayanışma içerisine girmiş oldular. Tabii Türkiye'nin durumuyla Mısır'ın durumunu karşılaştırmak, yani daha doğrusu Türkiye'ye gösterilen tepkiyle Mısır'a gösterilen tepkiyi birbiriyle karşılaştırmak bazen bizi yanıltabilir. Netice itibariyle şöyle bir savunmaları var. Genellikle bu tür durumlarda şu savunmaya rahatlıkla girebiliyorlar. Türkiye bir Avrupa ülkesidir ve Türkiye'nin demokrasisinden yine umut var. Öbür taraftaki demokrasiden hiçbir umut yok şu anda. Lig olarak farklı birlikte oynuyor şu anda Mısır. Dolayısıyla oradaki demokrasi bizi çok fazla açıkçası ilgilendirmiyor diye bu sessizliği açıklayanlar oluyorlar. Bu açıklamaya ne kadar inanırsınız?
Gerisi tabii ayrı bir tartışma. Hocam, Türkiye'de vardı bir zamanlar ama Mısır'da dahil bazı Arap ülkelerine baktığımızda kendi milletine karşı, toplumuna karşı, aslında demokrasiye karşı çok ciddi bir kuşku, ciddi bir korku var. Tabii bu rejimler esasen küresel aktörlere bağlandığı için bu korkuları bir şekilde anlaşılabilir. Ama toplumlar açısından da bu korkunun bir şekilde aşılması gerekiyor. Türkiye bu korkuları büyük oranda aştı ve bugün geldiği noktada büyük bedeller ödeyerek bu noktaya gelebildi. Peki Mısır ve bu tür kendi toplumundan korkan, kendi toplumun tercihlerinden korkan Arap ülkelerinde bu korkular nasıl aşılacak, nasıl çözülecek? Toplum-devlet kaynaşması nasıl sağlanacak?
Toplum-devlet kaynaşması bu başlarındaki bu emperyalistlerle işbirliği yapan yöneticilerin gitmesiyle olabilecek bir şeydir. Halkın iktidara gelmesiyle olabilecek bir şeydir. Yani o bölgelerin hiçbirisinde halklar iktidarda değil. Darbeciler iktidardadır ve darbeciler de meşruiyetlerini ve güçlerini ne yazık ki kendi toplumlarına düşman, kendi toplumlarına yabancı güçlere borçlular. İşte İsrail'de dayanışma içerisinde. Şimdi İsrail'de dayanışma içerisinde olan bir Mısır yönetiminin kendi halkıyla barışık olabilmesi mümkün mü? Yani Müslüman kardeşleri terörist olarak nitelendirecek, Hamas'ı terörist olarak nitelendirecek. Müslüman kardeşler kilitliğini zannettiğiniz öyle küçük vakit bir örgüt zannediyorsunuz. Öyle bir şey değil. Biz de öyle zannetmiyoruz da hani bize öyle lanse etmeye çalışıyorlar. Müslüman kardeşler dediğiniz bizatihi Mısır halkının neredeyse %60-70'ine nüfuz eden bir yapı. Yani Müslüman kardeşleri çekil Mısır diye bir ülke kalmıyor zaten şu anda. Mısır'da toplum diye bir şey kalmıyor yani. Yani kendi toplumuyla barışık olmasının yolu kendi toplumunun değerleriyle barışık olması ki bu mümkün değil. Yani bugün Müslüman kardeşlerin gerçekten yönettiği bir Mısır uluslararası toplumda bu rolü oynamaz. Yani Mısır'a bu rolü oynatmaz daha doğrusu. İsrail'in ilişkileri öyle sorunsuz olmaz. Türkiye'ninki gibi olur büyük ihtimalle, en kötü ihtimalle. Yani Türkiye, İsrail'le neyse, yani Türkiye, İsrail'le bir düşmanlık ilişkisi içerisinde değil. Hatta Türkiye, İsrail'i tanıyan da bir ülke. Ama İsrail'i bir Türkiye'ye teşvik etmeye çalışıyor. Filistinlerin haklarına, hukukuna riayet etmeye davet eden, o Türkiye'ye davet eden bir ülke.
Hocam
Mısır'da en kötü ihtimalle böyle olur. Fakat bu rol Türkiye'den bu kadarlık bir rol bile kabul edilmiyor. Mısır'dan hiç kabul etmiyor. Mısır çünkü elde var değil şu anda Mısır emperyalistler açısından. İsrail açısından şu anda çantada kekliktir Mısır. Çantadaki kekliği uçurtmak istemiyor. Onun için Mısır halkına reva görülen şey Mısır halkını hep kontrol altına tutacak. Böyle bir diktatöryal bir rejim. Ama ne kadar toplum bunu ne kadar kaldırabilir? Çünkü tam bir sefaret içerisine giriyor. Sefaret sınırlarının içerisinde yaşayan bir toplum şu anda. Maddi açıdan, yoksulluk sınırları açısından söylüyorum. Buna toplumun uzun vadede katlanması mümkün değil. Yani bir toplumsal patlama kaçınılmaz bir şeydir böyle bir toplumda.
Hocam son sorum şu olsun. Elbette tartışmada gerçekten çok önemli konular var. İşaret ettiğiniz konuların her biri ayrı bir program konusu. Elbette küresel aktörlerin, şer odaklarının ve Mısır'daki diğer ülkelerdeki darbeci yönetimlerin bir amacı var, bir çabası var. Ama burada yaşayan geniş toplum kesimlerine de bir çözüm önermek ya da bu girdaptan nasıl çıkılacağına dair bir pozitif bir şey önermek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu insanlar bu sorunu nasıl aşacaklar? Bu girdabı, bu girdaptan nasıl çıkacaklar?
Yani şu an için emin olun Mısır'da bir şey görünmüyor. Yani tünelin ucunda bir ışık görünmüyor. Yani herhangi bir Mısırlı siyasiye veya bir normal bir vatandaşa var olan duruma katlanabilecek bir formülasyon önermek çok çok zor. Yani siyasetin dışında kalacak, olup bitene seyirci kalacak. Yani hiçbir etliye bulaşmayacak. Öyle bir yol şu anda mümkün. Çünkü başka bir siyasi alan tanınmış değil şu anda. Veya belki de yıllarca mesela oradaki sivil toplum kuruluşu itibariyle, teşekkürleri itibariyle çok çok güçlü bir yapı aslında. Mısır, dikkat ederseniz Mısır, işte ihvanı bitirdik diyorlar ama bir seçime gidiyorlar. İhvandan başka kimse kazanmıyor mesela. Niye? Çünkü ihvan toplumun derinliklerine nüfuz etmiş bir yapı orada. Yine böyle, niye? Çünkü hayır hazinat faaliyetleri, toplumdaki sivil toplum faaliyet, cenaze hizmetlerinden tutun, işte cami yapma, yaptırma dernekleri, işte fakir fukaraya aşevleri, gıda yardımları, o tür alt düzeydeki bir tür faaliyetlerle ayakta durmuş ve çok sabırlı da bir yapı aslında. Mısır halkı kadar sabırlı bir toplum daha yok. Bu büyük ihtimalle bu ileride devam etmez tabii ki. Sabırla, şiddete başvurmadan mutlaka, ama çünkü şiddete başvurduğu takdirde en büyük şey, en büyük emeli, arzusu Sisi yönetiminin Müslüman kardeşlerini veya diğer unsurlar, orada Mısır'da sadece Müslüman kardeşler yok, liberaller de şu anda şeye karşılar, çok muzdarifler gidişattan. Bunların orada asla şiddet yoluna başvurmaksızın sabırla eninde sonunda sürecin döneceğini bilmeleri gerekiyor. Çünkü bunu taşıyamaz. Bu zulüm bu şekilde olmaz. İşin sosyolojiye de aykırıdır. İlahi adalete, ilahi bölgeye de aykırır. Allah-u Teala diyor yani bu günleri sizin aranızda dolaştırırız bu şekilde. Bu günler gelip geçici olur. Elinde sonunda bu sabırla ve bu yaptıkları sivil toplum faaliyetleriyle toplumu daha iyi temsil ettikleri noktasındaki performanslarıyla gelecek, Mısır'ın geleceği kesinlikle bundan farklı olacak. Bunu söyleyebilirim.
Hocam çok teşekkür ediyorum. İşaret ettiğiniz gibi sonuca değil sürece odaklanmak gerekiyor galiba. Çünkü demokrasi mücadelesi çok uzun soluklu bir mücadele. Bizim ilk seçimimizi 1876'da yaptığımız düşünülürse yılmadan, usanmadan, sabırla ama mutlaka meşruiyet içerisinde kalarak mücadeleye devam etmek gerekiyor. Gayret tabii ki Mısırlılardan, takdir Allah'tan diyerek mücadelelerine devamı gerekiyor galiba. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ederim.
Çalışmalar diliyoruz sizlere. Evet hocam, sizinle Mısır'daki tutuklanan muhalifler ya da gözaltına alınan muhalifleri konuşuyorduk.
Evet.
Bir tanesi önceki başbakandı, seçim sürecinde, Mısır'daki seçim sürecinde gözaltına alınan önceki başbakanlardan Ahmet Şefik dediniz. İstifa ederek adaylığını açıklayan ve bir gün sonra tutuklanan yine Sami Adnan. Üç isimden de bahsederek hızlıca diğer sorularımıza geçelim.
Diğer en önemli isim Müslüman kardeşlerden devrim sonrasında ayrılıp sonrasında Güçlü Mısır Partisi'ni kuran Abdülmunaim Ebu'l-Futuh'tu. Kendisi zaten 2012'deki başkanlık seçimlerinde de aday olmuştu aynı zamanda. Ebu'l-Futuh'un şöyle bir özelliği vardı. Ebu'l-Futuh hem İslamcılar nezdinde, yani ihvan nezdinde tercih edilebilir bir aday olacaktı. Selefiler nezdinde tercih edilebilir bir aday olacaktı. Aynı zamanda karizmatik kişiliği ve açık görüşleri nedeniyle hatta liberaller tarafından dahi temsil edilebilecek veya desteklenebilecek biri olacaktı. Bu anlamda Ebu'l-Futuh bir bakıma aklından geçirme sinyallerini verdiği andan itibaren gözaltına alındı. Bütün mal varlığına el konuldu aynı zamanda Ebu'l-Futuh ile alakalı. Bir de böyle çok özel bir durumun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bütün hareket alanı kısıtlandı. Diğer birisi Halid Ali'ydi. Bu 2012'de de yine adaylığını açıklamış birisiydi ama son dönemlerde özellikle Sisi'nin Tiran ve Senafir adalarını Suudi Arabistan'a vermesinden ötürü ciddi eleştiriler yapan ve toplumsal popülaritesi oldukça artmış bir isimdi. Bu da yine Sisi tarafından tarafından engellendi ve son olarak Hişam Cinina, ki bu da eski Sayıştay Başkanı'ydı, daha çok hukuk devleti vurgusu üzerinden bir etkinlik alanı oluşturmaya çalışıyordu ama görüldüğü üzere seçimlerde aktif olabilecek ve seçimlerde aslında katılım oranını ciddi manada yükseltebilecek adayların hepsi zaten dışarıda tutulunca ve sadece dünyaya demokratik bir seçim imajı vermek için hocamın da az önce ifade ettiği gibi son dakikada yetiştirilmiş bir adayla, ki kendi sosyal medya hesaplarında dahi bir başkan adayı düşünebiliyor musunuz? Diğer başkan adayını destekliyor. Bu kadar zaten aslında garabet bir durum söz konusuydu. Böylece
diğer,
bir seçim.
Diğer aday adaylarının aday değil, henüz aday adaylık dönemlerinde başlarına gelen ortadayken herhalde kendi geleceğini düşünerek
tabii. Onları söylüyordur. Bu şekilde. Zaten az önce hocamın ifade ettiği gibi o Liverpool'lu futbolcuya oy veren birçok Mısırlı da aslında bunu başka türlü bir protesto yolunu seçmişlerdi. Çünkü bu seçimlerde iki türlü protesto gördük. Bunlardan birincisi toplumun yaklaşık %60'ına ulaşan, ki bu da büyük ihtimalle Yasin Bey'in de ifade ettiği gibi manipüle edilmiş rakamlarla %41'lik aslında bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Seçime hiç gitmeyenler, diğerleri ise seçime gidip aslında bir futbolcuyu işaret ederek seçimi ve seçimin meşruiyetini kesinlikle kabul etmediğini belirtenler. Belki şunu söylemek lazım. Mısır'daki bütün otoriter rejimlerin en önemli özelliği zaten Orta Doğu'daki bütün otoriter rejimlerin özelliği genelde seçimlerin katılım oranlarının çok düşük olması. Yani buna bütün dünya aşina. Ama seçime katılıp da 1 milyon civarında bir oyun bir futbolcuya girmesi bence seçimin en önemli protestosuydu ve büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte Orta Doğu'da benzer bir yöntemin uygulanabileceğini, benzer bir yöntemin yine başka ülkelerde de kullanılabileceğini düşünmekteyim.
İlginç gerçekten seçim sonuçları. %41 katılım. %97 ile Sisi kazanıyor. Doğrusu hiçbir demokraside seçimlerin %97 ile kazanıldığının örneği yoktur. Daha önce Hüsnü Mübarek hep mübarekken, yani 40 yıl kadar iktidarda kalırken hep mübarekti Sayın Mübarek. %90'larla kazanırdı. Artık yeni dönemde biraz daha artırarak %97 ile kazanmaya başladı. İkinci bir örnek, ifade ettiniz, Muhammed Salah'ın 1 milyon oy alması. Üçüncü durum, aslında seçimlerde birinci, eğer bunu bir seçim sayarsak, birinci parti Sisi'nin partisi. İkinci parti geçersiz oylar. Evet. %7.3 oranda geçersiz oy durumu söz konusu. Üçüncü olan da ikinci aday Mustafa Musa'ydı galiba.
Evet.
%3'e yakın oy almış durumda. Bu da gerçekten ilginç. Yani Mısırlılar adeta seçimle dalga mı geçiyorlar?
Evet, Mısırlılar seçimle dalga geçiyorlar. Çünkü Mısırlılar şunu çok iyi biliyorlar. Özellikle zaten seçimle dalga geçme cesaretini gösteren arasında bir bakıma Mısır'ın devrimi gerçekleştiren, devrimi isteyen, yeni toplumsal hareketleri oluşturmak isteyen kesimi diyebiliriz. Çünkü bu protesto şekli aslında elit bir protesto şekli. Yani çok kırsaldaki birisinin çok da hayata geçirilebileceği bir şey değil ve aynı zamanda şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Genelde Orta Doğu'daki seçimlerde katılım oranlarına baktığımızda katılımın merkezden kırsala doğru gittikçe daha da arttığını görüyoruz. Çünkü kırsaldakilerin baskı unsurlarından ya da zor araçlarından daha fazla korkmaları ve daha fazla manipülasyona açık olmaları bunu beraberinde getirmekte. Bu yönüyle de önemli bir kesim, yani 1 milyonluk bir nüfus, 1 milyonluk bir kesim, ki neredeyse her 50 seçmenden bir tanesi ya da 55 seçmenden bir tanesi seçimde bir futbolcuya oy vermişler. Gerçekten ironik bir durum.
İronik bir durum gerçekten. Tabii Mısır'daki seçimleri konuşup Müslüman kardeşleri konuşmamak, İhvan-ı Müslümin'in pozisyonunu konuşmamak imkansız. Çünkü her şey zaten o çerçevede şekilleniyor. Bu seçim sürecinde İhvan-ı Müslümin nasıl bir pozisyon aldı kendisine?
Müslüman kardeşler doğal olarak aday gösteremeyecekleri için ve toplumsal varlıklarını zaten artık siyasal zemin üzerinde çok da devam ettiremediklerinden ötürü seçimi protesto ettiler ve uzak durmanın aslında en uygun yol olduğunu gördüler. Belki Sisi Ebul Futuh'la yarışmayı göz alabilseydi, yani bu cesareti gösterebilseydi, o zaman çok daha farklı bir seçim sonucuyla, seçim süreciyle ve aynı zamanda çok daha farklı bir Müslüman kardeşlerle karşı karşıya kalabilirdik. Ama bugün baktığımız noktada Müslüman kardeşlerin kendi iç tartışmalarıyla da meşgul olduğunu ve bu anlamda nasıl bir yol seçmeleri gerektiğiyle alakalı gündemlerini de hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü şu an iki tane temel ana damardan bahsetmemiz mümkün. Birincisi, daha sessiz kalarak bu süreci atlatmaya, yani biraz daha yer altına çekilip daha önceki dönemlerde, daha önceki liderler döneminde baskı, kısıtlama geldiğinde daha hayır hasenat işleriyle, daha eğitim işleriyle, daha topluma ulaşma yoluyla hareketi yeniden toparlamaya çalışan, toplumdaki varlığını tutmayı amaçlayan ekip diyebiliriz. Diğeri ise o devrim motivasyonuyla birlikte, 25 Ocak devrimi motivasyonuyla birlikte süreçte çok daha etkin bir yol almayı tercih edenler. Ama burada belki Müslüman kardeşlerle alakalı seçim sürecinden ziyade seçim sonrasıyla alakalı boyutuna değinebiliriz müsaadenizle. Şu an 2018 Nisan'ı itibariyle Mısır'da bir seçim tekrarlandı ve 2022'ye kadar eğer toplumsal bir ayaklanma meydana gelmezse Sisi başta kalacak. Ki şu anki bölgesel ve küresel ilişkileri gördüğümüzde de bu kalacakmış gibi görünüyor, ama mevcut anayasa iki dönemden fazla artık bir cumhurbaşkanına izin vermiyor. Burada ya Sisi geri çekilmeyi yeğleyecek ya da tıpkı diğerlerinin yaptığı gibi bir anayasa değişikliği yoluyla iktidarını daha fazla sürdürme yolunu tercih edecek. İşte burada Müslüman kardeşler kendi süreçlerinden de ders çıkartarak şayet tıpkı Türkiye'deki 2001-2002 ruhunu ortaya çıkartan bir süreçle daha açık, daha farklı kesimleri kapsayan yeni bir formatla, yeni bir düşünce sistematiğiyle ve yeni bir söylemle, nasıl ki Türkiye'de muhafazakar demokrasi kavramı üzerinden bir siyasal format yükselmişti ve bu iktidarı beraberinde getirip sonrasında hem orduyu hem Türkiye'deki ana damarları, demokrasinin önündeki ana damarları açan bir oluşuma dönüşmüştü. Benzer şekilde Müslüman kardeşler de böyle bir tercihte bulunur. Yani bir bakıma Mısır'ın kendi tırnak içinde AK Partisi'ni oluşturabilirse, daha farklı kesimleri kucaklayan bir hale dönüşebilirse Mısır'ın 2022 vizyonuna dair çok önemli adımlar atabileceği kanaatindeyim.
Buna tekrar döneceğiz ama ben sizin kadar iyimser değilim bununla ilgili. Çünkü her ülkenin özgün özel koşulları vardır. Az önce Sayın Vekilimize söylediğimiz gibi her ülkenin geçirmesi gereken süreçler vardır. Vakit kalırsa buna tekrar değinelim çünkü Türkiye'nin tabii uzun 200 yılı aşkın bir demokrasi deneyimi var. Mısır'ın çok daha yeni. Dolayısıyla birden 2000'lere gelebilmesi çok zor.
Tabii kesinlikle.
Ama sabırla, azimle, çoğulcu bir şekilde, olabildiğince farklı kesimleri bir arada tutarak, olabildiğince liberalleri, sosyalistleri, sekülerleri birlikte çalışmaya davet ederek ya da onlarla birlikte pozisyon alarak yürüyüşünü sürdürmeli ki darbecileri, vesayetçileri, iç ve dış vesayetçileri açığa düşürebilsinler. Bu da uzun bir yürüyüş ve uzun bir çalışma, sabır gerektiriyor. Hocam son sorum şu olsun. Uluslararası toplum seçim sonuçları nasıl değerlendirdi? Avrupa Birliği, ABD, İsrail, Arap ülkeleri, Körfez monarşileri. Onlar da yine çok büyük bir sessizlikle geçirdiler mi?
Aslında seçim sonuçları ile alakalı uluslararası camiaya baktığımızda iki kesimi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Körfez monarşilerinde olduğu gibi, tabii Katar'ı dışarıda tutmak kaydıyla bunu söylüyorum, seçim sonuçlarından gayet memnun olan kimseler. Ki Batı içerisinden bazı medyada yeniden korku imparatorluğunun meydana getirildiği, Mısır'ın kendi eski kodlarına yeniden döndüğü noktasında otoriter rejimin daha da kuvvetlendirildiği, hatta mübarek döneminden daha etkin bir şekilde kuvvetlendirildiği noktasında eleştirel olsa da bu siyasi akla çok sirayet etmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü aslında Mursi'nin gidişiyle alakalı kısmı da ben biraz şu noktada yorumlamaktayım. Mursi'nin liderliği Orta Doğu'da yeni ittifak alanlarının açılmasını beraberinde getirip Orta Doğu'da yeni bir statükonun ortaya çıkmasını, 100 yıllık bir statükonun yıkılıp yeni bir küresel düzen anlayışının ortaya çıkmasını da sağlayacaktı. Bu nedenle Sisi'nin Mısır'daki varlığı bölgesel statükonun devamı noktasında gerek ABD'nin gerek Avrupa'daki batılı ana güçlerin şu an en çok istediği şeylerden bir tanesi. Bu bakımdan onların bu seçime sessizliği zaten anlaşılabilecek bir durumda. Diğer taraftan muhalif olan gerek bizim gibi gerek Katar gibi toplumları veya devlet yapısını düşündüğümüzde de bir yandan seçimlerin gayrimeşruluğunu tanıyor olsak da karşı tarafta da bir devlet olması ve bu devletin de bir bakıma gerçekleştirmiş olduğu bir seçim olması nedeniyle de çok da yapılabilecek bir şeyin olmadığını da görmekteyiz. Ve yeni bir aslında otoriter sistem statükosuyla devam etmek zorunda kalacağız.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuyu ve çok önemli bir ülkeyi değerlendirdik. Mısır gerçekten çok merkez bir ülke. Sadece Arap coğrafyası için değil, bölgemiz coğrafyası açısından, İsrail açısından ve Batı açısından son derece önemli bir ülke. Tabii böyle bir ülke tek başına bırakılmıyor. Küresel politikaların, küresel şer odaklarının cirit attığı bir merkeze dönüşüyor. Tabii bu durumda daha fazla rahatsız olan, daha fazla zarar gören, daha fazla gözyaşı döken bölge insanları oluyor, Mısırlılar oluyor. Evet. Ama hayat çok kolay değil. Ülkeler, insanlar dönem dönem çok farklı sıkıntılarla, dertlerle, kederlerle karşılaşabiliyorlar. İnsanlar gibi, hepimiz gibi, bireyler gibi ülkelerde çok ciddi sıkıntılar çekebiliyorlar. Mısırlıların da bireysel yaşamda olduğu gibi yılmadan ısrarla meşruiyet içerisinde çabalarını sürdürmeleri gerekiyor. Şu anki antidemokratik yönetime karşı olabildiğince çoğulcu, olabildiğince geniş kesimlerle hep birlikte demokratik bir mücadeleye demokratik bir mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeleri gerekiyor. Biz de buradan Mısırlılara bu demokratik mücadelelerinde başarılar dileyerek programımızı kapatalım. Evet değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.